Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 17 Ocak 2022 günlerden pazartesi saat 19.30 Anlat Bana'da karşınızdayız. Bugün faturaları konuşmuyoruz. Biraz ara veriyoruz. Türkiye'nin o renkli, kaotik gündemine de odaklanmıyoruz. Gelin 2022'de en çok geliri hangi alanda elde edeceğiz? Biraz ona bakalım diyoruz. Yani turizm sektöründen söz etmek istiyoruz. 2021'de dünya üçüncülüğünü yakaladık. Ziyaretçi sayısında rekoru kırdık ama bu rekoru gelirde bir türlü tutturamıyoruz. Yani biz yabancının ucuz ülkesi miyiz? Biz tarihi zenginliğiyle, kültürel mirasıyla, kumuyla, deniziyle, güneşiyle, yani bütün özellikleriyle aslında Akdeniz çanağının vazgeçilmez ülkesiyiz. Burada geliri nasıl yaratacağız? İşte ana gündem bu. Ancak bu gündeme geçmeden konuklarımız var. Onlar bizi beklerken gelin şu siyaset gündemine kısaca bir göz atalım. Sonra ekonomi gündemiyle yolculuğumuzu başlatalım.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu. Depremzedelere 522 konutun teslim edildiğini duyuran Erdoğan, "Ayrım yapmadan yardıma koştuk." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri gündemine aldı. Hatay'da konuşan CHP lideri, iktidar olmaları halinde en geç 2 yıl içinde Suriyeli mültecileri geri göndereceklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldi. Aday olmayacağını belirten Akşener, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye." dedi. Ayrıca Akşener, "Kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını söyledi." HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oluç ayrıca bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle hedef aldı. Aksu yazdığı şarkıda, "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle Yeni Şafak gazetesi ve sosyal medyada hedef gösterildi.
Siyaset gündemi.
Siyasette tartışma bitmek bilmez. Türkiye bu yazı siyasette sıcak geçirecek. Bunu biliyoruz ama biz ekonominin yolculuğuna bakıyoruz. Çünkü işimiz hiç kolay değil. 2022'de enflasyonun %30'ların altında olmayacağını biliyoruz. Gıda fiyatlarında düşüş bekleyenler var. Elektrik, doğalgaz faturalarında ama biz bütün bunların kolay olmayacağının ve fazla heyecana kapılmamak gerektiğini söylüyoruz. Peki, Türkiye'nin bütçesi ile bir evi yöneten kişinin bütçesi arasında bir fark var mı? Yok. Bizim de bütçe gelirlerimiz bizim için önemli. En büyük gelir kalemlerimizden biri turizm. Turizm yüzümüzü güldürüyor mu? Konuklarımızı öncelikle takdim edelim. Fehmi Köfteoğlu, turizm araştırmacısı, Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve turizm sektörünü research kongreleriyle organize eden turizmcilerin aslında bir çeşit abisi, vizyon sahibi isim diye sizi tanımlayabilir miyim Fehmi Köfteoğlu?
Teşekkür ederim, sağ olun. Çok naziksiniz.
Biz çok eski ahbabız ve turizme verdiğin desteği biliyorum. Ve Fehmi Köfteoğlu'nun yanında bir başka konuğumuz var. Kendisi Eskişehir'de Profesör Doktor Nazmi Koçak, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi. Nazmi Bey.
Merhabalar.
İyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Ben de iyiyim ama gerçekten beni şaşırttınız. 5 yıldır imkansız bir işi küçük bir grupla bir başınıza yapıyorsunuz. Dünyada turizm ansiklopedisi var mı? Türkiye'nin 200 yıllık turizm tarihini ansiklopediye çevirdiniz, öyle değil mi?
Evet, yapmaya çalışıyoruz diyelim.
Ne zaman elimizde olacak ansiklopedi?
Yani 2 ay içinde olur.
Dijital olacak mı?
2 ay içinde. Dijital, baskıdan sonra dijitalde planlıyoruz.
Turizm Bakanlığı'nın desteği var mı size?
Yok.
Hangi imkanlarla yapıyorsunuz bu turizm ansiklopedisini?
Vallahi herhangi bir imkan yok. Kendi olanaklarımızla yapıyoruz. Bu konuda TÜBİTAK'a da başvurduk ama TÜBİTAK ansiklopedi çalışmalarının bilimsel çalışma olmadığı için desteklemedi. Bunun üzerine biz kendimiz bir ekip kurarak amatörce herhangi bir yani masrafları da kendimiz karşılayarak 2016'dan bu yana bu ansiklopedi yapmaya çalışıyoruz. İşte son aşamaya geldik. Sanırım bir ay içerisinde baskıya girerse bir ayda baskısı sürer. Çünkü 16 ciltten oluşuyor bu çalışma. 2 ay içinde tamamlanır diye düşünüyorum.
Yani 200 yıllık turizm tarihimiz mi var burada?
Valla 200 yıl da diyebiliriz, daha 2000 yıl da diyebiliriz. Çünkü biz burada arkeolojik kazıları da aldık. Yani Anadolu'nun tarihini de aldık. Örneğin Efes kazılarının hikayesini başlangıçtan bugüne, yani aşağı yukarı 200 tane kazı bölgesinin hikayesi diyelim. Onlara da yer verdik. Yani Anadolu'da son yıllarda 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl diyebilirsiniz olan turizmle ilgili, turizme ilişkili olan her alanla ilgili konu ansiklopedide yer alıyor diyelim.
Peki antik çağdan başlayalım. Antik çağın ilk oteli elinizde veri olarak var mı, bilgi olarak?
Yok, antik çağla ilgili yani biz Anadolu'yla, yani Türkiye ile sınırlı tuttuğumuz için tabii antik çağda muhtemelen Romalılar döneminde o tip konaklama tesisleri var tabii ki. Ama elimizde bununla ilgili bir çalışma olmadığı için bu konuda net bir şey söyleyemem ama bildiğimiz, biliyorsunuz ki Romalılar döneminde bugünkü modern turizme benzeyen pek çok aktivite vardır. Yani seyahat ajantası türünden insanlar vardır, rehberler vardır. Yani Roma İmparatorluğu'nda var tabii ki bunlar. Ama Anadolu ölçeğinde biz aldığımız için, Türkiye Cumhuriyeti ölçeğinde aldığımız için bizim sınırımız Anadolu tabii.
Peki 200 yıl diyelim biz ve Anadolu'nun ilk otelini soralım size. Anadolu'nun ilk oteli ne zaman açılmış?
Anadolu'nun tabii ilk oteli dediğimiz zaman 1840'lardan itibaren, bu Osmanlı'nın batılılaşma çabalarıyla paralel giden bir şey. Elimizdeki yani ne kadar güvenilir bilemeyiz ama 1841'de İstanbul'da hizmete giren Grand'de Rue de Pera bildiğimiz ilk otellerden bir tanesi. Yine Bursa'da mesela 1840'larda bir otel var. Bursa'da Olympos Oteli var. 1840'ta faaliyete geçmiş. Yine Fakülte Orient yine İstanbul'da 1849'da başlamış. Zaten 40'lı yıllardan itibaren İstanbul'da özellikle Beyoğlu bölgesinde çok sayıda tesis, yani konaklama tesisi otel olarak veya pansiyon türünde hizmete başlamıştı. Bu Osmanlı'nın tazimattan sonraki İslahat Fermanı ve devamındaki gelişmeleriyle paralel giden bir durum diyelim.
Peki burada size virgül koyalım ve biz bugüne dönelim. Bu arada Osmanlı'nın turizm gelirlerini, ilk turizm acentesini, ilk lokantasını, her şeyini merak ettim ben. Cumhuriyet dönemi de dahil bunları size soracağız. Ama Fehmi Köfteoğlu, turizm ansiklopedisi çok hoşuma gitti benim. Yani ben mi abartıyorum?
Siz abartmıyorsunuz. Nazmi Hoca çok mütevazi. Nazmi Hoca'nın anlattıkları konunun kendisi, ortaya çıkan ürünün kendisi yanında hiç kalır. Gerçek anlamda çok değerli bir çalışma. İçeriğiyle, kapsamıyla, yöntemiyle. Burada Nazmi Hoca başkanlığında, Nazmi Hoca ve Metin Hoca ikisi birlikte bir ekip kurdular ve bu ekip nakış gibi işleyerek gerçek anlamda lafın gelişi, bazen deriz ya dünyada örneği yok, dünyada ilk tek, öyle değil. Gerçek anlamda ilk ve tek örnek, herkesin elinde turizmle ilgili bir öğrenciden tutun, bir yatırımcıya, bir akademisyenden bir uluslararası ilişkilerde danışmanlık yapana kadar turizmle ilgili terimler, konular, kişiler, mekanlar, ürünler, her şeyi 16 ciltte toplamak kolay bir şey değil. Yani dolayısıyla sizin söyledikleriniz değil. O işi yapan Nazmi Hoca çok tevazu gösteriyor. Gerçekten Türkiye için yüz akı bir çalışmadır.
Yani ben anlıyorum hocanın mütevaziliğini ama meydan Larus gibi değil mi bu? Öyle söyleyeceğim.
Gerçekten turizm için meydan Larus. İyi bir benzetme.
Ama dijital dünyada, artık dijital ortamda herkes bu tip ansiklopedileri okuyor. Onun için ben dijitalini çok önemsiyorum. Uluslararası ses getireceğini düşünüyorum. Ve bugüne geliyoruz Fehmi Köfteoğlu. Pandemi özel bir dönemdi. Pandemi döneminde Türkiye turizmde sınıfı geçebildi mi? 2021 itibariyle kısa bir değerlendirme alsak.
Şimdi bir şey söyleyeyim, sizin tarzınıza uygun, sizin tarzınızı bildiğim için. Pandemi denen şey adı üstünde küresel bir salgın. Bu küresel salgının etkilemediği ülke, kişi, bölge, sektör olmadı. Herkesi etkiledi. Fakat bundan en ağır darbeyi yiyen seyahat endüstrisi oldu. Bu seyahat endüstrisi de her ülkede farklı boyutlarda, farklı biçimlerde etkilendi. Bu etkiyi böyle belirttikten sonra bu kez etkinin ülkelere göre karşılaştırmasını yaptığımızda Türkiye 2021 yılında uğranan bütün kayıpları başta söyledim. O kayıplar içerisinde, yani kötünün iyisi içerisinde Türkiye dünyada en iyi durumda olan 3 ülkeden birisi oldu. Bir başka şey, tarihte ilk kez İspanya ülkeler var. Yunanistan, Mısır, Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa vesaire. Türkiye ziyaretçi sayısı itibariyle İspanya'nın önüne geçti bu yıl.
Ne kadar ziyaretçi geldi bu sene?
Şimdi muhtemelen 29 milyonu bulacak. Daha 11 aylık açıklandı. Yıl sonu itibariyle daha birkaç gün sonra açıklanıyor. Fakat burada ilginç olan şu. Ziyaretçi sayısı itibariyle İspanya'nın önüne geçerek tarihi bir olay yaşıyorsunuz. Fakat İspanya'nın önüne geçtiğiniz ziyaretçi sayısı bu iken İspanya'nın turizm geliri Türkiye'nin %45 ötesinde, ilerisinde. Demek ki ziyaretçi sayısında elde edilen başarıyı şimdi turizm gelirine yansıtmak gerekecek. Şimdi birinci başarıyı anlattık. Başarı hiç tartışmasız. Ama bundan övünerek ya da bunu çok çok anlatarak, anlatalım başarıdır ama bu başarıdan gitmemiz gereken yeri görmemiz gerekir. Eğer o ziyaretçi sayısı ile orantılı gelir elde edemezsek bu tersine döner. Yıpranmanın karşılığını alamayız. Şu anda İspanya yaptığı bu. İspanya aldığı ziyaretçi ile orantılı olarak Türkiye'nin çok ilerisinde. Türkiye kişi başına turizmde son yıllardaki gösterdiği performansa rağmen kişi başı gelir $830-850.
Bir saniye araya gireceğim. Bu çok önemli. Kişi başına geliri $650'lardan $850'a taşıdık. Ama hala ucuz ülkeyiz biz. Ucuz ülke anlayışını Akdeniz çanağının lider ülkesi olarak niye kıramıyoruz biz? Fehmi Köfteoğlu.
İşte onun için başta belirttim. Karalamak değil. Tersine bu başarıyı bir üst basamağa taşımak için dayanak görmek gerekir. Bu bir dayanak. Bakın ucuz olmak kötü bir şey değil. Şimdi ucuzcu diye böyle çok kötü bir tabir gibi kullanılır. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi 20 yıl öncesine gidelim, 15 yıl öncesine gidelim. Dünyanın her yerinde bir pound'a, bir dolara, bir euro'ya, bir TL'ye, bir üzerinde dükkanlar açıldı. Yüzlerce dükkan açıldı. Ve o dükkanlarda binlerce çift oldu. Bir pound'a, bir dolara, bir avroya satılan. Bu ürünleri bütün dünyaya Çin sattı. Çin neydi? Ucuzcu idi. O ucuzcu Çin bugün dünya ekonomisinin bir numarası, değil mi? Demek ki ucuzculuğu yaptığınız zaman eğer bir strateji çerçevesinde yapıyorsanız bu olabilir. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken ucuz olabilir. Ucuz, gerçekten ucuz. Ama bu ucuzu bir strateji çerçevesinde ele alırsanız bundan ileriye gitmenin çok önemli manivela olarak kullanabilirsiniz. Az önce söylediğiniz bu. Dediğiniz çok haklısınız. Böyle bir başarı elde edilmiş ama bunu bile karalamak, bunu küçümsemek gibi yanlış bir anlayış var. Tersine bu başarıyı bir üst basamağa çıkarmak için dayanak yapmamız gerekir.
Ne o dayanaklar mesela?
Bir, ürün geliştireceğiz. Gelen kişinin şu anda ortalama harcaması $830-850 ya.
Evet.
Daha çok harcamasını sağlayacak. Diğer ülkelerin yaptığı bu, İspanya yaptığı bu. Gelen turistin Türkiye'de daha çok harcamasını yapmasını sağlayacak ürün geliştireceğiz. Alan açacağız. Gelen kişinin Türkiye'de göreceği, gezeceği, harcayacağı alanlar, örneğin bizim bu anlamda uluslararası alanda Avrupa'da, Asya'da birçok pazara, birçok kültüre, birçok ulusa ilginç gelecek yerlerimiz var. Fakat bunları o insanlara tanıtacak, o insanların oraya gitmesi sağlayacak çalışmalarımız yok. Bu noktada tanıtım bildiğimiz klasik alandan çıkarılması gerekir.
Ne yapılması gerekir mesela?
Şimdi hoşunuza girecektir. Sizinle biliyorsunuz, izliyorsunuz zaten o konuları. Şimdi Türkiye Geliştirme Tanıtım Ajansı kuruldu, TGA kısa adıyla. Kurulduğu günden beri çok tartışılan bir yapı. Tartışmalarda büyük oranda haklılık var. Ne yazık ki Sayın Bakan bunu kişisel bir şey haline getirdi. Çok yanlış. Fakat
Bir saniye. Bakan, Sayın Bakan bunu ne getirdi kişisel olarak?
Kendisi bir seyahat ajansının sahibi.
Evet.
Seyahat ajansı sahibi olduğu seyahat ajansının üye olduğu bir seyahat ajansları bir meslek örgütü. 1618 sayılı yasayla kurulmuş yasal bir kuruluş. Kendisinin sahibi olduğu ajansı buraya üye. Bütün ajansılar buraya üye. Bu meslek örgütünün başına gelen kişiyi sevmiyor diye, kişisel olarak sevmeyebilirsiniz. Ajentalara, seyahat ajentalarına karşı iktidara geldiği, yönetime atandığı, getirildiği günden beri inanılmaz bir düşmanlık yapıyor. Öyle ki bu sözünü ettiğimiz TGA'ya TÜRSAP'tan birisi girmesin diye yönetmelik çıkarttı. Olmaz. TGA iyi şeyler yapıyor, iyi şeyler yapacak. Ama TGA'nın yaptığı iyi şeyleri kişisel amaçlara kullanmamak gerekir.
Çok önemli bir şey söyledin. Turizm sektöründe kıyametin koptuğunu ben de takip ediyorum, izliyorum. Ama kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı yerine daha şeffaf bir yönetimde birbirimize tahammül ederek yönetimle geliri artırma yolculuğuna çıkmamız gerekiyor. Bu TGA nasıl bir tanıtım stratejisi, pazarlama stratejisi izleyecek?
İlginç bir plan açıkladı 2022 yılı çalışmalarıyla ilgili 2022 tanıtma stratejisi. Orada ilginç bir deyim kullanıyor. Bence çok doğru. Gerillavari tanıtım diyor. Bakın, terim olarak bile kulağınıza geldiğinde, şimdi bugüne kadar turizm dediğiniz zaman işte bürokrasi vesaire vesaire aklınıza gelir ama resmi bir kuruluş TGA. TGA 2021 yılı tanıtma stratejisini gerilla tarzı tanıtım diye tanıtıyor. Doğrusu budur bakın. Doğru bir şey yaptı.
Bunun altını çizelim. Gerillavari tanıtım stratejisi neye dayanıyor? Israrla çizelim altını. Ciddi bir konsept değişikliği aslında.
Basit ama önemli dönüşü olacak, geri dönüşü olacak, sonuç alacak konular kondu, eylemler kondu. Örneğin Fransa'da bildiğiniz hiç adını söylemekte sakınca yok. Lafayette mağazası var, lüks mağazalar. Bu mağazalara gidenler zengin kişiler, harcayan kişiler. O harcama yapan kişileri Türkiye'ye çekmek için Lafayette'le birlikte ortak projeler geliştirdi. Bizim Urfa'daki, Nemrut'taki bölgelere bu insanları getirmek için orada tanıtım yapacak. Önemli Londra'da, Berlin'de, Paris'te, önemli metrolarda tanıtımlar yapacak. Bu uluslararası alanda bilinen gazetelerle ortak projeler geliştirdi. Bu gerilla tarzı tanıtım dediğim bu tür şeyler. Bunlar bugüne kadar biraz çok kullanmadığımız şeylerdi. Ama şimdi bu tür yöntemlerle Türkiye'nin bu pazarlarda yapacağı çok güzel şeyler var. Dolayısıyla TGA'nın iyi bir şey yapması gerekiyor. İyi bir şeyler de yaptı ama bunu kişisel bir şeye dönüştürmemek gerekir. TGA bir şey yapıyorsa hepimiz saygı duyuyoruz. Ben başta ona saygı duyuyorum, önemsiyorum. Herkese bunu değerlendirmesini söylüyorum. Ama Sayın Bakan çıkıp 2021 yılı az önce sözünü ettiğimiz başarısını anlatırken döndü dolaştı her şey TGA sayesinde dedi. Bu olmaz. Nazik bir deyim olmayacak ama söylemek zorundayım. Ayıptır. Neden biliyor musunuz? TGA oluncaya kadar Türkiye'de turizm yok muydu?
Ha, sektör içinde. Bir saniye araya gireceğim. Araya gireceğim. Bu turizm sektöründe özellikle turizm acentaları ile Turizm Bakanlığı arasında devam eden sıkıntının bir çeşit yansıması. Biz o tartışmayı takip edelim. Bir turizm araştırmacısı olarak ve turizme aslında çok katkıda bulunan biri olarak bu konunun altını çiziyorsun. Ben de çok önemsiyorum. O yüzden araya girdim. Evet. Fehmi Köfteoğlu.
Şimdi haklısınız. Gelelim esasa, güncel sorunlara. Yani bunlar da ondan bağımsız değil ama biz bunları bir yana bırakalım. 2022 yılına girdiğimizde sözünü ettiğimiz 2021 yılı başarısını da baz alarak ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada çok konuşulmayan ama ne yapmamız gerekir sorusunda ilk yanıtı verilmesi gereken konulardan birisi, Türkiye bu başarıyı Rusya sayesinde elde etti. Rusya 2016 yılında Türkiye tarihinde en ağır krizi yaşadığı zaman Rusya'nın delili oldu. 2019 yılında zirveye ulaştığında, rekor kırdığında yine Rusya ile olan ilişki sayesinde oldu. 2021 yılında az önce sözünü ettiğimiz Akdeniz'de lider olması, dünyanın en iyi 3 ülkesinden birisi olması Rusya'dan gelenler sayesinde oldu. Bu gerçeklerden yola çıkarak 2022 yılında da Rusya gerçeğini dikkate alarak ama tek başına Rusya değil, Avrupa olmadan Rusya olmaz. Rusya bu kadar önemli. Rusya olmadığı zaman tarihin en büyük krizini yaşıyorsunuz. Rusya olduğu zaman rekorlar kırıyorsunuz. 2022 yılında da Rusya'daki bu başarıyı taşıyabilmeniz için tek başına Rusya'nın yetmediğini göreceksiniz. Türkiye'nin birinci pazarı Rusya'dır ama ikinci sıradaki Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, İngiltere'si, Hollanda'sı olmadan olmaz. Bizim bu ikinci ayağı da güçlendirmek zorundayız 2022 yılında. 2022 yılında Rusya pazarını etkileyecek bir de gelişme var. Ukrayna olayı. Ukrayna Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu. Üçüncü pazarımız oldu. Hızlı büyüyen bir pazar. Rusya birinci pazarımız. Onunla şu anda ne yazık ki siyasi askeri nedenlerle karşı karşıya olan Ukrayna ile Rusya bizim için bu kadar önemli. Türkiye'nin 2022 yılında bu gerçeği dikkate alarak turizmin diplomasisini bu temelde yürütmesi gerekir.
Yani iyi bir turizm diplomasisine ihtiyacımız var. Olaylara bu perspektiften bakmalıyız. Şimdi bir virgül evet. diyorum Fehmi Köfteoğlu. Çünkü önce ekonomik gündemine kısaca göz atalım. Sonra bizim turizm ansiklopedisinden bazı detayları gündeme taşıyıp turizm diplomasisiyle yolculuğumuzu sürdürelim. Ekonomi gündemine bakalım mı?
Ekonomi gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, fahiş artışların ve enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz dedi. Enflasyon başta olmak üzere çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz diye konuştu. Ekonomiye yönelik saldırılardan da bahseden Cumhurbaşkanı, kura endeksli Türk lirasıyla bütün oyunları bozduk ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 merkezi yönetim bütçe giderlerini açıkladı. Buna göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 milyar 599 milyon lira, bütçe gelirleri 1 milyar 407 milyon lira olarak bildirildi. Bütçe açığı 192,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralık'ta ise bütçe 145,7 milyar lira açık verdi. Memur ve emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Genel Kurulu bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi için mesaisini sürdürecek. Düzenlemeyle memur ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yılın ilk 6 ayı için %7,5 artış yapılacak. En düşük emekli aylığı 2500 liraya çıkarılacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni ekonomi paketinde birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Buna göre düzenlemeyle birlikte kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilecek, doğalgaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek. Bireysel emeklilik sisteminde ise %25 olan devlet katkısı %30'a çıkarılacak.
Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündeminden kısa kısa haberleri izledik. Bizim konumuz turizm. 2022'de en büyük gelir kalemimizde ziyaretçi sayısında rekoru kırdık ama gelirde aynı rekoru kıramıyoruz. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz? Ama turizmde hem çalışanlar açısından problem var, hem kişi başına geliri artırmamız için yol bulmamız gerekiyor. Önemli bir konu. Hem de açıkçası turizmde acaba yabancı işçi olayı hangi boyutlarda? Bütün bunları Fehmi Köfteoğlu ile konuşuyoruz. Turizm Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, turizm araştırmacısı ama turizm ansiklopedisinden söz ettik. 5 yıldır 2 profesör çalışıyor. 2 ay sonra elimizde olacak. Sonra dijitale geçecek. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nazmi Koçak konuğumuz ve Nazmi Bey, gelişmeleri izliyoruz. Turizmle ilgili değerlendirmeleri dinliyorsunuz değil mi?
Dinliyorum evet.
Şimdi gelelim biz ansiklopediye. Efendim, Osmanlı'da ilk açılan oteller mi? Bir iki tane isim vermek mümkün mü?
40'lı yıllardan sonra işte Grand Rue de Perran, burada Otel Olympus, Orient Oteli. Bunlar tabii 40'lı yıllar ama 80'lerden sonra, 1880'lerden sonra. Tabii bizde kırılma şöyle demek lazım. Osmanlı'da ve Türkiye'de batılılaşma çabalarıyla turizm paralel giden bir gelişim gösterir. Yani biz batılılarla ne kadar yakın ilişkiye girmişsek, hizmet sektörü ve turizm sektörü de aynı şekilde o hızla paralel bir gelişim göstermiştir. 1880'li yıllarda Orient Express'in önce aktarmalı olarak 1883'te İstanbul'a gelmesi, sonra 1889'dan sonra direkt Sirkeci'ye seferlerin, yani Rumeli Demiryolları tamamlanmasından sonra gelmeye başlamasıyla Osmanlı'da da konaklama, yani oteller, eğlence yerleri, lokantalar ve benzeri yabancılara yönelik hizmet üreten yerlerin hızlıca arttığını görüyoruz. Dolayısıyla turizm olayı da biz ne kadar batıyla ilişkilerimiz artmışsa turizm sektörü de artmıştır. Yani Cumhuriyet'te de baktığımız zaman benzer bir durum vardı. 30'lu yıllarda veya 1950'den sonra Menderes hükümetinin batıyla ilişkileri artmasıyla mesela ilk 5 yıldız otel Hilton 1955'te açılıyor ve o arkasından işte Divan Oteli, emekli sandığının otelleri vesaire artmaya başlıyor. Dolayısıyla turizmi incelediğimiz zaman batılılaşmayla turizmi de birlikte incelemek gerekir diye düşünüyorum.
Ama turizmde asıl gelişme 80 sonrası, 90'ların başı, öyle değil mi?
Yani Türkiye Cumhuriyeti için konuşursak tabii ki 1982'deki 2634 sayılı kanundan sonra, turizm teşvik kanundan sonra. Ama burada bir açıklama yapmak gerekir. Özel hükümeti geldiği zaman ekonomik bir takım çıkışlar ararken turizmi keşfetti. Ancak 1969'dan itibaren özellikle Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi gibi çalışmalar zaten yapılıyordu, hazırdı. Özel hükümeti bu hazır olan planları uygulamayı rafta indirdi, uyguladı. Yani burada 70'li yıllarda çalışan bakanların ve bürokratların hakkını yememek lazım. 69'dan itibaren bunlar bu çalışmayı, altyapıyı kurdular. Özel hükümeti 82'den sonra planları indirdi, uyguladı. Türkiye'de bir 70, belki 76-77'de bunları yapmak istiyordu ama o günkü koşullar, işte ortadaki ortamın uygun olmaması bunu engelledi. Özel de ortamı buldu ve rafta indirdi.
Yani bu siyasetçinin işi çıktı. Ve görevi budur. Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Türkiye için kalkınma modelleri üzerinde çalıştılar. Özal da bunu raflardan indirmiş. Eline sağlık diyelim, rahmetle analım da. Türkiye ilk Turizm Bakanlığı'nı hangi yılda kurdu?
Şimdi 1957'de kurdu ama burada şöyle bir şey yapmak lazım. 1957 yılında ismini bir bakmam lazım.
Hocam sizi yoruyoruz biz.
Sıtkı Yırcalı Bey ilk turizm bakanı olarak, yani basın yayın ve turizm bakanı olarak görev yapmıştır. Ancak bu bakanlığın kanunu yok. Yani o dönemin bir yıl öncesi ve sonrası bütün resmi gazeteleri inceledim. Basın yayın ve turizm bakanlığının kuruluşuna ilişkin yasal bir düzenlemeye rastlamadım. Ancak Menderes hükümetinin 1957 yılındaki hükümetinde Sıtkı Bey'in adı bakan olarak geçtiği için biz 1957 yılında Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur diyoruz. Ama bunun yasal bir altyapısını ben göremedim açıkçası.
Altyapıyı ne zaman gördük?
1963'te Turizm ve Tarıma Bakanlığı kuruluyor. Tabii onun kanunu falan var tabii ki.
İlk bakanımız kim?
Vallahi şimdi tam hatırlayamıyorum ama ancak şeydir, yani en son kültür
Ali İhsan
bakanı,
Ali İhsan Bey değil mi? Ali İhsan Göğüş.
Olabilir.
Evet, Zeynep Göğüş'ün babası. Sıtkı Yırcalı da Rona Yırcalı'nın babası değil mi?
Doğru, ikisi de
öyle. Evet, ikisi de öyle. Evet. İkisi de Türk sanayisine, Türk iş dünyasına çok hizmet veren insanlar. Onları da rahmetle analım ama Osmanlı'da dikkatinizi en çok ne çekti turizmde?
Şimdi Osmanlı'da enteresan bir şey var. Abdülhamit dönemi turizm açısından incelenmesi gereken bir şey. Abdülhamit çok ilginç bir insana benziyor. Turizm açısından değil, ilginç. Çünkü Abdülhamit göreve geldikten sonra dünyadaki bütün dünya fuarlarına Osmanlı geniş bir katılımla katılmış. Hepsine, istisnasız hepsine katılmış.
Kaç fuarında? Elinizde var mı fuar verisi? Kaç fuara katılmış?
Bu dedim, Aslübet'te bunların tümünün maddesi var. Chicago fuarında günlük gazete çıkarmışlar İngilizce. Osmanlı ekibi Chicago fuarında Osmanlı İngilizce fuar gazetesi çıkarmışlar, dağıtmışlar. Ki bu fuarla bir ay değil, birkaç 6 ay falan sürüyor, öyle şey değil. Onun dışında Abdülhamit yine ülke içinde Halep fuarı var, Antep fuarı var, Kayseri fuarı var, ulusal fuarlar düzenlemiş. İşte Selanik'te var, Edirne'de var, Bursa'da var. Yani sanayi fuarları düzenlemiş diyelim buna. Böyle bir ilginç bir şey var. Bunların tümü Abdülhamit döneminde yapılmış. Yani gerek ülke içinde gerek uluslararası. Uluslararası istisnasız bütün dünya fuarlarına katılmışlar.
Türkiye'ye Abdülhamit döneminde ne kadar turist gelmiş? Elinizde bir veri var mı?
Ya bir, tabii ki veri yok. Yani o dönemde gelenler ya vapurla geliyor ya Orient Express'le geliyorlar. Yani geliş şeyi bu. Karayolu zaten yok. İki yolu ya deniz yolu ya şeyle gelebilir. Çok büyük olduğunu zannetmiyorum. Zaten Orient Express haftada bir kere geliyor. Paris'ten yola çıkıyor. Son varış yeri İstanbul. Sirkeci Garı oluyor. Onun alabildiği sayı zaten belli. Bir de lüks tren olduğu için kompartımanlar falan içinde savunalı ve işte pardon küvetli ve evetli şeyleri olan lüks bir vapur. Dolayısıyla demir yolu tabii tren. Dolayısıyla çok fazla geldiğini zannetmiyorum ama paralı turist geliyor tabii. Yani zengin Avrupa'nın sosyetesi veya işte asilzadeleri falan geliyor. Zengin kısmı geliyor. Dolayısıyla onlara yönelik mesela Pera Palas olsun, Tokatlıyan Oteli olsun, işte sonra açılan diğer oteller olsun. Bunların tamamı zaten Pera Palas'ın da sahipleri Orient Express, ilk sahipleri Orient Express'in sahipleridir. Yani sonradan el değiştirmiştir.
Peki yeme içme nasılmış? Madem ki en zenginler geliyor, aristokratlar geliyor. Ne yiyip içmişler?
Vallahi
Osmanlı
ilk,
mutfağı zengin
modern
çünkü.
Modern lokanta 1860'larda George Lokantası diye yine Beyoğlu'nda açılıyor. Sonra 90'lara doğru Konyalı lokantası var. Dediğim gibi tamamına yakın yani 1860'takini bir kenara bırakalım. Diğerlerinin tamamı yakın Orient Express'in yolcularına yönelik ya onların gelmesiyle ortaya çıkan işletmeler bunlar. Yani Orient Express önemli oranda bir İstanbul'da bir aktivite yaratmış. Yani işte oteller olsun, yeme içme olsun, eğlence mekanları olsun. Birahaneler falan, alkollü mekanlar olsun. Orient Express'in gelmesinden sonra ortaya çıkıyor bunlar.
İlginç. Yani ansiklopedi hakikaten ilgimi çok çekmeye başladı benim. Yani iyi çalışma bu. Tarihini bilmeyen, geçmişinin farkında olmayan hiçbir şey yapamaz. 1923'ten bu yanaya da bakıyoruz, gelişmeleri izliyoruz ama gelin bugüne yine odaklanalım ve turizm diplomasisinden sözü devam ettirelim. Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'nin iyi bir turizm diplomasisi izlemesi gerekiyor. Avrupalı turiste ihtiyacı var. Gerilla tipi ya da gerilla vari pazarlama yöntemiyle bambaşka açılım yapması ve geliri yükseltmesi gerekir diyoruz, değil mi?
Evet, evet.
Peki, buraya kadar sorun yok. Var mı sorun? Fehmi Köfteoğlu, beni duyuyor musunuz?
Ses gidip geliyor ama duyuyorum. Sorun değil. Ses
evet,
geliyor şimdi.
Şimdi dinliyoruz.
Şimdi dilerim ki ben sonunda oteli olan, seyahat acentası olan, havayolu olan yani turizmle ilgili bir işletme, bir ticari faaliyet olan bir kişi değilim. Ama turizme bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak baktığımda bunun ülkedeki konumu, ülkeye yapacağı katkıları, bundan beklentileri dikkatle izliyorum. İşim, mesleğim gereği. Fakat benim bunu izlediğim kadar bu işten ekmek yiyen, eli taşın altında olan kişiler, kurumlar, bu işle ilgili örgütler, meslek kuruluşlarının da aynı ilgiyi ve duyarlılığı göstermesi gerekir. Bakın siz Türkiye'nin bu ortamında, yeni yılın daha başlarında bu sektörün nereye gideceğini merak ediyorsunuz ve duyarlı bir gazeteci olarak burada ne var ne yok diye bunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunu kamuoyuna aktarmak istiyorsunuz. Sektörün ilgili kurum kuruluşları ve bu sektöre yatırım yapmış Şirketlerin de yöneticilerin de bu duyarlılığı göstermesi gerekir. Ne yazık ki az önce sorduğunuz sorunun devamı olarak söylüyorum, karşılığı olarak söylüyorum. O diplomasinin ne yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusunda da bugüne kadar, özür dilerim ama eğer bir şeyse benim kabahatim, ama ben bu işi izlediğimi düşünüyorum. Bu konuyu izlediğimi düşündüğüm halde bununla ilgili herhangi bir kişiden bir açıklama, bir yorum, bir değerlendirme görmedim. Oysa bakın siz de soruyorsunuz. Turizm diplomasisi ne olmalı? Buna sizin kadar benim kadar bu işin yetkilileri sorunu, sadece siyasileri demiyorum. Sadece Dışişleri Bakanı demiyorum. Sadece Cumhurbaşkanı ve ilgili o birimleri falan demiyorum. Tabii ki onlar. Sorumluluk onlarda. Kamu yönetimi tabii ki öyle yapması gerekir. Kamu yönetimi yanında sektörün kendisinin de bu konuda 2022 yılı ve sonrası için turizmde ne yapılması gerektiğine ilişkin ne yazık ki herkes bırakmış, yani nereye giderse gitsin. Biraz da işler iyi gidince affedersin ama halk yine tavsatıyorlar işi. Tam tersine şimdi daha çok işe sarılmanın zamanı. Bu işe sarılmanın zamanını size basit bir örnekle söyleyeyim. Türkiye'nin az önce anlattığımız elde edilen önemli başarılar yıllardan beri bir dayanak üzerinden gidiyor. Türkiye uluslararası alanda başta rakipleri olmak üzere en iyi hizmeti veren ülke. Turizmde en iyi hizmeti veren ülke. Bu hizmeti kimle veriyor? İnsanla veriyor.
En önemli konuya geldik. Pandemide bu sektör kaç bin insanını yitirdi, işsiz bıraktı?
Bu insanları yetiştirmek için çok çaba harcadı ve o çabanın sonuçlarını alıyor. Onları yitirdik.
Kaç yüz bin kişi? 500 bin kişiden söz edebilir miyim?
Yüz binlerle ifade ediliyor. Fakat bu sayılara göre, şimdi turizmde uygulanan bir sistem var. Askıya alma denen. Çalışanların otel kapalı iken işten çıkarılma yerine maaş ödenmiyor. Ama iş sözleşmesi feshedilmiyor, askıya aldık deniyor. Şimdi o askıya alınanlar çalışıyor mu görmeyecek, çalışmıyor mu? Dolayısıyla o sorunuzun sayısal yanıtını biraz buna göre bakmak gerekir.
Doğru.
Milyon kişi deniyor, 300 bin kişi deniyor. Öyle diyen doğru, öyle diyen doğru. Gerçek olan şu, ciddi biçimde bir iş kaybı var, bu bütün dünyada var. Türkiye'de olmasının önemli bir tarafı şu, bizim bugüne kadar çok önemli bir avantajımızdı bu. Yetişmiş insan gücünü yitirdi bu sektör. Sektörün başta kamu yönetimi olmak üzere bütün birimlerinin bugünden başlayarak, dünden başlaması gerekirdi. Geç bile kalındı. Kaybedilen insan gücü, kalifiye insan gücünü doldurmak için çalışması gerekir. Şimdi bunu doldurmak için ne yapıyorlar biliyor musunuz?
Ne yapıyorlar?
İlginç gelecek ama. Nepal'den işçi getiriyoruz.
Bir saniye.
İşçi getiriyoruz.
Bir saniye. Nepal'den turizmciler, Türk yetiştirdikleri Türk çalışanları askı sistemine aldılar. Nepal'den ve Afrika'dan ucuz işçi mi getiriyorlar? Kaç liraya çalıştırıyorlar bu işçileri?
Bakın, sizin bile dikkatinizi çekiyor. Ama bu sektörden sorumlu olan kişiler bu konuya ne kadar duyarlı? Kendince işi hallediyor muyum? Nepal'den getirerek hallediyor muyum? Ediyoruz. Tabii Nepal'den getirdikleri kişi daha çok orta işçisi dedikleri, temizlik işçisi, bahçıvan vesaire için, ama ne olursa olsun Türkiye'nin bu alanda yetişmiş insan gücünde meydana gelen açığı dikkate alması gerekir. Bizim en önemli rekabet üstünlüğümüz bu idi. Uluslararası alanda rekabet ederken birinci sıradaki avantajımız bu idi. Bu avantajımıza sahip çıkması gerekir sektörün. Sayılar önemli, gelen ziyaretçi önemli. Eyvallah. Ama bunlara, bu hizmeti veren insanlar çok önemli. Sektör bu yetişmiş insanı yitiriyor. Sektörün yitirdiği bu insanların yerine koyması için insan yetiştirmeye, yetişmiş eleman yetiştirmeye özel olarak eğilmesi gerekiyor. Bunun için kamunun desteği %100 şart. Bütün dünyada böyledir. Türkiye'de böyle olması gerekir. Her zaman geçerli, hele hele bu dönemde, bu Türkiye'nin turizmden mutlaka gündemine alması gereken önemli bir konu.
Fehmi Köfteoğlu, buradan şunu anlıyorum. Yetişmiş insan kaynağını kaybetti sektör. Tamam. Bunun yerine dersini çalışıp insan kaynağını yeniden sisteme nasıl entegre edebilirim yerine Nepal'den ve Afrika'dan getirdiği ucuz iş gücüyle günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak
ne yazık ki
sektöre taze para lazım. Para nereden gelecek? Kamunun öyle bir desteği var mı?
Ayrı bir tarafı.
Var mı kamu desteği?
O da işin ayrı bir tarafı.
E açalım
bakın,
onu.
O para konusunda şimdi para konusu
dinliyoruz.
Para konusunda sizin gösterdiğiniz duyarlılığı keşke o parayı bulması gereken, o paraya gereksinimi olan ve o parayı ödemek için bir şey yapması gerekenleri düşünse. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Pandemi ile birlikte hükümet doğru bir karar aldı. BDDK, Bankalar Denetleme Düzenleme Kurulu talimatıyla bankalara talimat verildi. Dendi ki bu dönemde borcunu ödemeyen otellere icra işlemi başlatmayın. Borcunu yeniden yapılandırmak için görüşmeler yoluyla halledin. Ve pandemi süresince bugüne kadar bu işi böyle götürdü. Bu işin iyi tarafı. Bundan dolayı icraya düşen otel sayısı azaldı. Çünkü parası yoktu. Parası ödemeyince her yerde olduğu gibi prosedür gereği o ona el koyacaktı. Fakat bu otellerle borçlu otellerle alacaklı bankalar bir araya gelerek borçlarını yapılandırdılar. Bu yapılandırmayla işin bir tarafını çözdü. Fakat ne oldu? Kar topu örneği giderek büyüyen bir yük sırtında. Bu günün birinde sırtında indirmesi gerekir ya da sırtında onu ezecek. Bu sorduğunuz sorunun yanıtı bu işte. Bir yerden kaynak bulacak ki o sırtındaki yükü kaldırabilsin, yürümeye devam edebilsin. Bunun çözümü turizm fonu kurulmasıdır. Bunu İspanya yaptı. İspanya Türkiye'den çok daha fazla sayıda otel var ve onlar çok zor durumda iken bu yatırım fonlarının ülkede yatırım yapmalarını olanak sağlamak için zemin oluşturuldu ve şu anda çok sayıda fon, başta Amerikan yatırım fonları olmak üzere İspanya'da otellere gider. Türkiye'nin de bir turizm fonu oluşturarak o sorduğunuz sorunun yanıtını parayı ancak böyle bulur. Para bugünün işte korumalı mevduatı vesaire bulamayacağına göre, Merkez Bankası veremeyeceğine göre, hazine veremeyeceğine göre bir kaynak yok. İç kaynaktan bunu karşılama olanağı yok. O zaman dış kaynak bulması gerekir. Dış kaynağı bulmanız için güvence olması gerekir. Güvence nedir? Şu anda Türkiye'deki otellerin büyük bölümü hazine arazisi üzerine kurulmuştur. Hazine arazisi üzerine kurulmuş olan bu otellerin tümünü bir fonda toplayarak bir turizm fonu oluşturulursa bu fona yurt dışından yatırım yapacak yatırımcılar gider. Asset dedikleri varlık. Varlık üzerine buraya para verenler çıkar. Dünyada böyledir. Fakat bu ne yazık ki ne kamu yönetiminin ne de sektörün gündeminde bile yok. Sizin sorduğunuz soruyu onların önce sorması ve bu soruya yanıt aramaları gerekir.
Yani bu öneriyi Fehmi Köfteoğlu mu getiriyor gündeme?
Vallahi keşke onlar getirseler.
Yani bir öneri aman Egecan sen duymasın seni çok kızıyor. Osmanlı'dan.
Ege hocam çok iyi anlatır bunu.
Ama Ege hocam şunu da söylüyor. Aman diyor. Türkiye'de diyor Osmanlı'dan bu yana kaynak yok. Sermaye fukarasıyız. Dış kaynağa ihtiyacımız var. Böyle diyorlar. Hadi oradan diyor. O yüzden aman diyorum ama.
Ama bu sıcak para değil.
Doğrudan
Ege hocanın yatırım. Söylediği çok doğru. Sıcak para değil. Ben yatırımdan söz ediyorum.
Biliyorum ama ne olursa olsun ister sıcak para ister soğuk para, soğuk yatırım Türkiye'ye gelmesi için güven ister. O güven kesinlikle. Nasıl olacak? Nasıl kurulacak?
Kesinlikle. Şimdi oraya girmeyelim. İşin güven.
Peki girmeyelim de aslında şimdi duralım. Takım tutar mısın Fehmi Köfteoğlu? Futbol takımı tutar mısın?
Ben Beşiktaş kulübünün bitişinde oturuyorum.
Anladım. Sen Beşiktaşlısın. Ben niye sordum bu soruyu? Tabii ki hocama da sormak isterim. Nazmi hocama. Nazmi hocam, Eskişehir sporlu musunuz?
Hayır, ben aşağı yukarı 40 yıldır herhangi bir takım tutmuyorum.
Neden?
Bilmem yani, 80'lerden sonra eskiden Fenerbahçe falan bir ilgim vardı, takip ederdim ama 80'lerden sonra pek ilgim kalmadı.
Yani bizim futbolla işimiz yok diyorsunuz. Niye futbolu sorduk? Bugün sosyal medyaya bakarken futbol ve futbolla ilgili tartışmalara dikkatinizi çekiyoruz. Sosyal medyaya bakalım mı?
Sosyal medya gündemi. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Dilmen, Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken Fenerbahçe şike yapmıştır dedi ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına sosyal medyadan yanıtlar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı, bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, olacağı buydu. Sağla solla kavgaya başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sözlerini eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e siyasetin şeytanı diye saldırdı. Spor yorumcusunun işini yapmasına bile katlanamıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveysoğlu, Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'ın kardeşiyle futbol kamuoyunu dizayn ettiği uzun süredir gündemde. Hangi kanala kimlerin çıkacağına ve o yorumcuların saraya yakınlığına göre karar veriliyor. AK Partili olmayan yorumculara ekranlar yasak. Çok ünlü bir futbolcu, yakın dostum, yasaklılar arasında. Eski hakem Selçuk Dereli, Rıdvan Dilmen referandumda olduğu gibi yine şeytanlık peşindesin. Halkımız sana ve abilerine çok yakında kırmızı kartını gösterecek. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medya bugün futbol üzerinden tartışmayı yürütürken biz 2022'de en büyük gelir kaynağımız, en büyük gelir kalemimiz olan turizme bakıyoruz. Turizmde bu yıl ziyaretçi sayısında rekor var. Akdeniz Çanağı'nın lideriyiz. Dünya üçüncülüğüne oturduk ama gelirde niye biz ilk dünyanın en güçlü ilk üç ülkesi arasına giremiyoruz? Dersimizi niye yeterince çalışamıyoruz ve ne yapmamız lazım? İnsan kaynağımızı iyi tutmamız ve kaybetmememiz için bunu konuşurken nereye geleceğiz? Pandemi nedeniyle icra yok, iflas yok ama binlerce otel kapalıydı. Bazıları el değiştirdi. Buraya gelmeden turizm ansiklopedisine bakacağız. Konuklarımız Fehmi Köfteoğlu, Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile Profesör Doktor Nazmi Koçak, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi. Nazmi Bey, sizi epeydir bekletiyoruz. Şimdi gelelim 1923 ve sonrası turizm yolculuğumuza. 16 ciltlik turizm ansiklopedisinde 5 yıllık bir emek var ama 1923'ten bugüne ya da 200 yıllık tarihe baksak ilk en güzel restoranımız, ilk en güzel reklamımız hangisi?
Ya tabii Osmanlı'da 1860'lı yıllarda bir şeyimiz var, reklamımız var.
Bir gazete, kitapların yani sayfasını açarken sesler bize kütür kütür evet, geliyor hocam.
Yanılmamak için bakmam
biliyorum, gerekiyor. Biliyorum.
Tabii biraz önce bahsettiğim gibi Osmanlı'daki yeme içme, eğlenme, konaklama, bu batılılaşmayla başlayan bir şey. İşte biraz önce bahsettim, George Lokantası olsun, Konyalı olsun, arkasından diğer yine 1890'lardan sonra açılan diğer işletmeler olsun. Bu talebe yönelik açılan şeyler. Ama Cumhuriyet'ten sonra şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Cumhuriyet'in başkenti Ankara oluyor. 30 bin nüfuslu bir kasaba. Çamur, toz içerisinde bir yer. birinci meclisin karşısında Taşan var. Mebuslar 1920'li yıllarda orada kalıyorlar. Alt tarafında atlar ve eşekler kalırken üst katta da mebuslar yatıyor ve tahtalarda da kokular yukarıya çıkıyor. Böyle bir ortam var. Ve Cumhuriyet kuruluyor. Başkent Ankara ilan ediliyor. Ve İstanbul'daki büyükelçiliklere de deniliyor ki Ankara'ya geleceksiniz. Bakın size yer de verdik ama İstanbul'dakiler gelmiyorlar. Diyorlar ki biz çamuru toza ne işimiz var diye. Burada tabii iki yıllık bir ciddi yazışmalardan sonra o Türkiye Cumhuriyeti resmini çekiyor. Ya gelirsiniz ya Türkiye'yi terk edersiniz diye. Sonra 27'den sonra geliyorlar. Ama bu dönemde de Ankara hükümeti boş durmuyor. Ermeni asıllı bir Rus vatandaşı olan bir beyi Ankara'da Tokat Taşan içerisinde bir lokanta açılmasını sağlıyor. Bu da herkesin çok yakından bildiği bir lokantadır burası. Ve 1960'lı yıl 62'ye kadar da faaliyet gösteren bir lokanta. Şimdi ismi aklıma
anladım.
Gelmedi.
İsmini çok bulmak meşhur. İçin sayfaları çeviriyorsunuz. O ansiklopedi çıkınca yani sizi... Şey.
Bunun üzerine biz kitap ve makale de yazdım da birdenbire şeyden aklıma gelmedi. Ve 30 Ankara'nın bu gelişmeler olduktan sonra 30'lu yıllardan sonra Ankara hükümeti yani Türkiye Cumhuriyeti ağır ağır turizmle ilgili düzenlemeleri de ihtiyaç duyuyor. Zaten 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından bir hafta önce Türk Seyahat Kurumu dediğimiz yani şu anki adıyla Türkiye Turizm ve Otomobil Kurumu Atatürk'ün talimatıyla
kuruluyor.
Ve ilerleyen yani 1936'da turizmle ilgili ilk kamu kurumu dediğimiz Türk Ofis İktisat Vekaleti içerisinde kuruluyor ve devam ediyor ve 1949 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Umum Müdürlüğü daha sonra 1957'de Bakanlığa dönüştürülmesi kuruluyor ve
çok cızırtı var sayfaları yani, çevirirken cızırtı çıktı dinleyenler
sayfa çevirmiyorum ama
bir cızırtı
kaynaklanan bir şey olabilir.
Evet.
Eğer tam duyurmuyorsa ben bir bağlantıyı kesip tekrar bağlanayım isterseniz.
Olur. Biz hemen Fehmi Köfteoğlu'na dönelim ve Fehmi Köfteoğlu 2022 yolculuğuna bakıyoruz. Kaç otel kapandı 2021 ya da pandemi sürecinde?
Pandemi sürecinde bütün dönem boyunca 223 otel icra yolu ile satılan pandemi dönemi boyunca sadece geçen yıl az önce anlattık ya Akdeniz'de lider olduk en çok ziyaretçi aldık İspanya önüne geçtik bu başarıların bu büyüklüklerin gerçekleştiği yılda bile 114 otel icra eliyle satıldı nasıl?
Bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten sektörde sorun var derim. Öyle değil mi? Fehmi Köfteoğlu. Sanıyorum yayında bugün yayınla ilgili sorun var ama hiç önemli değil. Biz turizmin 2022 yolculuğunu konuşurken hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen günün yazısına bakalım. İşte bilimin gücü diyoruz. Bilimin gücünde Orhan Bursalı'yı dinliyoruz.
Günün yazısı. Sadece tek aşı Alman milli gelirini 0,5 büyüttü. İşte bilimin gücü. Tek başına bir aşının yarattığı büyük değer Alman ekonomisindeki 2,3'lük büyümede 0,5'lik katkı yaptı. Türk asıllı Alman araştırmacılar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin BioNTech şirketi dünyada büyük bir aşı devrimini başlatmıştı. Bunu biliyoruz. Şimdi şirketin bir yıl içinde 16-17 milyar euro kar elde ettiğini öğreniyoruz. Alman ekonomisine büyük bir ivme kazandırdı aşı. Yetkililer tek bir Alman şirketinin şimdiye kadar büyümeye bu kadar güçlü katkı sağladığını hiç hatırlamadıklarını söylüyor. BioNTech, gayri safi yurt içi hasıladaki artışa da 5'te 1 oranında katkı sağladı. Bilgi, bilim, araştırma büyük bir güçtür. Bir bilim ve araştırma ülkesiyseniz, yaptığınız yatırımlar topluma, ekonomiye, ülkeye görünür veya görünmez, büyük katkılarla geri döner. Bazen de işte böyle milli gelirinizi bir çırpıda 0,5 artırıcı etki yaratır. 20 yıldır ülkeyi yönetin ve sonunda iflas noktasına getiren bir iktidarın, özellikle üniversite, bilim, yetkinlik politikalarının ülkeye ve geleceğine neler kaybettirmekte olduğunun da hesabını birileri yapmalı. Zenginlik, otoyol, tünel, köprü yapmak değildir. Bunlar üretici güçler değil, tüketici güçlerdir. Bir de iktidarda kalmanın göz boyayıcı güçleri. Bu alanlara yapılan yatırımın %25'ini bilimin, teknolojinin, ekonominin değiştirici, dönüştürücü güçlerine harcasaydınız bugün Türkiye başka bir güç olurdu 20 yılda. AK Parti bu açıdan ülkenin kayıp zaman tarihini oluşturuyor. Zengin ülkelerin büyük yetenekli iş gücü açıkları var. Aralarında büyük bir rekabet var. Yetenekleri ve kalifiye elemanları çekmek için bizim gibi ülkelerden. Genç bilim insanlarımız, Avrupa'nın ve Amerika'nın yetkin bilim insanı ihtiyaçlarını karşılayacak genç beyinler deposu olarak hizmet edecekler. Orhan Bursalı, Cumhuriyet.
Günün yazısı.
Önemli değil mi? Bilimin gücü, milli gelire yaptığı katkı, yarattığı katma değer, bilimsel akılla, bilimle ve bilgiyle yolculuğunu sürdürenler zenginleşirken bilimin dışında kalanlar hep kaybediyor. Zengin kuzey böyle, yoksul güney böyle. Kuzey ve güney aslında dünyada süren büyük tartışmanın sebebi. Bugün hatlarımızla ilgili evet sıkıntı yaşadık. Fehmi Köfteoğlu, beni duyabiliyor musunuz?
Evet, ses geliyor.
Duyuyorum. Geliyor. Biraz önce Nazım Hoca cızırtıyı önlemek için telefonunu kapatınca sizin yayında gitti. Çok normal. Teknoloji böyle. Şimdi 2021
duyuyorum,
yılında
ses geliyor.
Evet, 114 otel icra iflas yoluyla gitti dediniz. Nasıl aşacağız biz bu sorunu? Fehmi Köfteoğlu, beni duyabiliyor musunuz?
Sorunu son olarak görürseniz çözümünü bulursunuz. Ama sorun olarak görmezseniz çözüm bulamazsınız. Şu andaki sıkıntı sorun olarak görülmemesi. Zor olan bu. Kolay olan şu. Evet, ses gelmiyor mu?
Geliyor. Devam edin. Sana geç gidiyor. Sen devam et, dinliyorum ben seni. Biz burada duralım. Niye?
Ben duyuyorum. Ben duyuyorum.
Nazmi Bey.
Sorun olarak gördüğünüz zaman çözüm var. Çözümün altyapısı var. Türkiye'nin turizmdeki gücü, turizmdeki altyapısı.
Sanıyorum teknik olarak bir sorun yaşadık. Sorun. Açıkçası biz burada noktayı koymak zorundayız. Türkiye bu 2021'de ziyaretçi sayısında İspanya'nın önüne geçti. Ama gelirde İspanya'nın %45 altında. Yani biz kişi başına geliri artırmanın, harcamayı artırmanın yolunu bulacağız. Açıkçası turizmle ilgili yıl sonu verileri gelecek 3 gün sonra. Türkiye'nin turizm gelirini göreceğiz ve 2022'de dersimizi nasıl çalışmamız gerektiği konusunda da açılımları sürdürmeye devam edeceğiz. Noktayı koyalım. Biz hem Femi Köfteoğlu'na hem de Nazmi Koç'a teşekkür edelim. Turizm Ansiklopedisi'ni merakla bekliyoruz. Stüdyoya gelmeleri gerekir. Çünkü dijital dünyanın yabancısı olunca açıkçası sorunlar yaşanabiliyor. Biz diyoruz ki bizden bugünlük bu kadar. Çarşamba yine birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Aman aman, dijital dünyanın da yabancısı olmayın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.